Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir.
Ayrım 49.
Üstünüze sağlık. Bizde bir cenabet hastalık var. Memeli basur mu diyorlar, ne diyorlar? İşte o karın ağrısı. İçmezsek, havalar sıcak ise iyiyiz. Lakin hava biraz bozulsa tamam. Hele içki hiç yaramıyor. Arkadaşlara yalvarıyorum. Bana şu zıkkımı içirmeyin namussuzlar diyorum. Rahat bırakmıyorlar ki. Sanki barometre efendim. Biz birinci kadeyi yukarıdan yuvarlıyoruz, mübarekler aşağıda, derakap, hastur, selamdura kalkıyorlar. Perişanım ve selam. Doktora gitseniz. Doktorlar bundan pek anlamıyorlar. Bilirsiniz Abdülhamit Efendimizin bile ayrıca basurcu başısı varmış. Geçenlerde bir diken söylediler, buldurduk. Çakır dikeni. Kara kar tohumu olurmuş. Kaynatıp içtim. Vay sen misin içen? Zehirlenmişiz meğer. Az kalsın gidiyorduk. Ulan biz anahtarı nereye koyduk? Hey Mehmet, orada kimse yok mu, namussuzlar? Bir asker içeri girdi. Bavulun anahtarı. Buraları karıştırırsınız. 100 kere tembih ettim. Bavulun anahtarı diyorum. Şimdi ayağımın altına alırım. Ha işte buraya koymuşuz. Anahtar bizi görüyor da biz anahtarı görmüyoruz. Çık, defol. Anahtarı Kamil Bey'e uzattı. Hele açın bakalım. Bavulda bir sürü ufak tefek, birkaç takım çamaşır, terlikler, gecelik hırkası, pijama falan vardı. Teğmen Şerif Efendi hepsini üstün körü gözden geçirdi. Kağıtları, defterleri yazılıp olup olmadıklarına bile bakmadan bir yana ayırırken hünör göstermiş gibi güldü. Bunları şimdilik veremeyeceğiz. Kamil Bey kokulu İngiliz sigaralarından bir paket açtı. Bir tane yakmaz mısınız? Kokuludur bunlar. Kokulu mu? Evet. Acayip. Hele bakalım. Kokladı. Oh, mis gibi. Kaça bunun paketi? Kamil Bey gözünü bile kırpmadan yalan söyledi. Yarım İngiliz altını. Yani bizim parayla 4-5 lira. Nesi? Bir paketi mi? Evet, bir paketi. Ulan kimya mı bu cenabet? Biraz pahalıdır. İngiliz kralının içtiği cigara. Sabık Alman imparatoru da bundan içermiş. Zaten bu cins tütün dünya üzerinde pek az yetişiyor. Siz de hep bunu mu içersiniz? Hayır, ne mümkün. İngiliz kabinesinde Mührü Has Lord'u ahbabımdır. Geçenlerde bir sandık yollamıştı. Peki birader, öyle büyük yerden ahbaplarınız var da bu çileyi neden çekiyorsunuz? Bilmem nerede bir büyük memuriyet vermişler de razı olmamışsınız. Benim de kendime göre düşündüğüm var. Lütfen bu paketi kabul edin, içersiniz. Kendisini bu berbat, bu uydurma sigaraya layık görmediği için Teğmen'in telaşlandığı belliydi. Kamil Bey gizli bir neşeyle, birisi şu yalanımı haber verse bana düşman olur diye düşündü. Teğmen Şerif Efendi elinde tuttuğu paketi nereye koyacağını şaşırmış söyleniyordu. Teşekkür ederim, zahmet ettiniz, ne lüzumu vardı? Yarım İngiliz ha, vay anasını. Bizim Rum kızına götüreyim de aklı başından gitsin, inanmaz orospu. Yalan bire şerif diye güler namussuz. Şu kağıtlara bir baksanız. Belki bir iki satır bir şey yazmışlardır, okursunuz da. Nermin bir sürü resim kağıdı da yollamıştı. Bir de mektupluk zımbalı defter. Bir paket zarf. Sulu boya takımlarına bir şey demeyen subay efendi ak resim kağıtlarından korkuyordu. Kamil Bey sesini yumuşatarak açıklamaya çalıştı. Bunlar resim kağıdı efendim. Zarflarla defter isterseniz dursun. Resim kağıtlarının yasak olmaması lazım. Resim yapar da vakit geçiririm diye göndermişler. Sizin vesikalık fotoğrafınız var mı? Ne olacak? Büyütürüm. Yok canım, becerebilir misiniz? Elimden gelir. Merhum Sultan Reşat Efendimizin bir resmini büyüttüm de pek memnun oldulardı. Sahi mi? Görürsünüz, ellerini açtı. Bildiğiniz vesika fotoğrafını bu kadar büyütürüm. Eğer isterseniz ikinizi yan yana. Beraber resmimiz yok. O kadar istedi de çıkartamadık. Olsun. Ben iki ayrı resmi yan yana getiririm. Deme birader. Demek ikimizi yan yana ha? Ulan aferin. Seni buraya Allah gönderdi. 2-3 tane kağıt alsam el verir. 2-3 ne demek? Hepsini al. Tükürmüşüm geçmişlerine. Ulan kağıttan ne olurmuş ki? Esrar değil, afyon değil. Sustalı çakı değil. Artık iyice tadını kaçırıyorlar. Ben buranın sorumlusuyum. Al yürü. Sorumu varsa benim. Götürün efendim. Kamil Bey bavulu kapatırken Şerif Efendi kapıya var kuvvetiyle bağırdı. Gel. Size zahmet olmasın, götürsünler. İçeri giren nefere emretti. Beyefendinin öteberesini aşağı götür. Düşürür kırarsan gözünü patlatırım. Kamil Bey'e gülümsedi. Bir kahve içeydiniz. Resimleri birazdan yollarım. Ne zaman biter? Bir hafta bile sürmez. Bizimkinin yanağında bir de ben var. Unutulmasın. Hiç unutulur mu? Kendisine söylemeyelim. Birdenbire görünce sevinir. Baş üstüne. Bir şeye ihtiyacınız olursa hemen haber yollayın. Güle güle. İşte koca bavul var ya. Neye ihtiyacım olacak sersem? Kamil Bey bugün yine ilk defa Afrika ortasından Londra'ya getirilmiş bir vahşi gibi çekine çekine yeni şeyler öğrendi. Bavulda bir sürü buraya göre gereksiz ufak tefek vardı. Birkaç kutu fondan, birkaç paket çikolata, krem, pudra, tıraş sabunları, iki tane İngiliz piposu, bunların temizleme araçları, lastikten tütün kesesi, kokulu pipo tütünleri, ağızlıklar, tırnak makası, tırnak törpüsü, gayet şık bir el aynası, tıraş kutusu, yarım düzine keten mendil, iki şişe briyantin, saç için fırça tarak, hasılı meraklı erkeğin alışkanlıkları. Kamil Bey, oyuncak verilmiş bir küçük çocuk gibi sevindiğini neden sonra anladı. Öyle bir sevinç duymuştu ki, neredeyse hayatın bu ufak tefeklerden ibaret olduğunu sanacaktı. Üst üste, hay senden razı olsun karıcığım diyor, hediyeleri nereye koyacağını bilemiyordu. Bu ne beyim? Bu mu? Eşarp derler, boyuna bağlanır. Bu? Dur bakayım, öksürük ilacı. Şu kırmızı? Sabun kutusu. Bunları ablam mı yollamış? Ablan. Masraf etmiş fukara. Kamil Bey hepsini karma karışık karyolanın üzerine sermişti. Ne cici ne sevimli şeyler bunlar. Şimdi birisi gelse kokusunu da yağlı yapışkanlığını da hiç sevmediği briyantin şişelerinden birini istese kederlenecek. Pipoları ağzına koyup denedi. Yanmış tütünün acılığı dilinde duymak bile hoşuna gidiyordu. Pipolardan eni konu iğrenen karısının bunları göndermeyi nereden akıl ettiğine şaştı. Sonra biraz ciddileşerek mutlaka bir pusula yazmış bir yere koymuştur diye düşündü. Çamaşırları buruşacaklarını aldırmadan hoyrat hoyrat araştırdı. Nihayet hırkasının cebinde bir hışırtı duyarak soluğunu kesti. Bir sarı zarf çıkardı. Hay aklına yaşa karıcığım. Mektup mu beyim? Mektup galiba İbrahim. Hele oku, iyi bir haber vardır inşallah. Zarftan Ayşe'nin iki fotoğrafından başka bir şey çıkmadı. Kamil Bey kızının yüzünü görür görmez Ayşe diye inledi. Sanki yıllardan beri görmediği kızı birdenbire bir köşeden kucağına hoplamıştı. Birisinde boynunu hafifçe bükmüş, biraz şımarık, bir parça kurnaz bakıyordu. Bu kız ileride pek numaracı bir şey olacak. Mektup mu beyim? Hayır, kızımın resmini yollamışlar, baksana. İbrahim resmi aldı, bir zaman başını ayaklarını bulmak için evirip çevirdi. Çocuğa, hele kız çocuğuna hiç değer vermediğini belli eden bir sesle Allah uzun ömür versin dedi, o kadar. Nermin kendi resmini koymamıştı. Kamil Bey'in buna canı sıkıldı. Neden pipolara sevineceğini kestirmiş de kendisini her şeyden, hatta zaman zaman hürriyetten bile fazla özlediğini akıl edememiş. Hem bir iki satırda yazabilirdi. Hırkanın öteki cebini, kağıtların arasını aradı. En sonra bavulun ceplerine baktı, mektup yok. Oysa bunların hepsinden çok, Ayşe'nin resimleri de beraber, hepsinden ziyade karısının el yazısına sevineceğini anlıyordu. Darıldım size. Pekala hanımefendi, bu olduğumu efendim. Temiz çamaşırlar geldikten sonra sırtındakiler derisine paslı iğneler gibi batmaya başlamıştı. İbrahim'e kahve ocağından bir demlik sıcak su aldırdı. Muslukta ensesini, boynunu, dirseklerine kadar kollarını, ayaklarını sabunla yıkadı. Çamaşır değiştirdi. Jiletle tıraş oldu. İpek kaşkolunu boynuna sardı. Deve yününden dokunmuş İngiliz hırkasını giydi. Hele pantuflalarını ayağına geçirince yüreğini yumuşatan bir rahatlık. Nermin'e karşı derin bir minnet duydu. Bu kılıkla kendisini nedense Anatole France'a benzetirdi. Bu hırçın yazarın kara takkeli bir resmini gördükten sonra Fransız orta sınıfı halkının kibirli rahatlığını onun temsil ettiği gibi bir düşünceye kapılmıştı. Pipolarından birisini doldurdu, tütün kesesiyle temizleyiciyi hırkasının cebine yerleştirdi. Ancak o zaman İlk aramada üstünden alınan dolma kalemini subaydan istemeyi akıl etmeyişine üzüldü. Çıkardığı çamaşırları bir gazeteye sarıp bavula yerleştirdi. Diğer ufak tefeyi de içine doldurdu. Öyle ki bu işler bitince ortada bir bavulla üzerine özenerek sıralanmış resim kağıtlarından, defterinden başka bir şey kalmamıştı. Çamurlu pabuçlarını karyolanın altına sürdü. Odanın havasında sabun, kolonya, pipo tütün kokusu vardı. Kurşun kalemlerinden birisini mektup yazmak için dikkatle yonttu. Zımbalı defterin ilk sayfasını açtı. Bu açık mavi renkte Hollanda kağıdıydı. Sevgili karıcığım, her şeyden önce ellerini öperek affını dilerim. Dün gece pek beğendiği bu cümle şimdi bütün gücünü, büyüsünü yitirmiş gibiydi. Adeti olduğu üzere Fransızca düşünmeye çalıştı. Diderot'un mektuplarından ezberindeki cümleleri birer birer hatırladı. Hiçbirisi şimdiki duygularını tutmuyor. İleri fikirlerine rağmen çevresiyle, zamanıyla dost geçinmeyi, devrinin zevklerinden yararlanmayı becermiş bu kurnaz adamla arasında hiçbir uygunluk bulamıyordu. Kalemi bırakıp piposunu yakarak ayağa kalktı. Ellerini beline koydu. Birdenbire dünyada artık hiçbir işi kalmamış, yani ölmüş bir adam gibi kederlendi. Ne yapmalı ya Rabbi, nasıl vakit geçirmeli? Büyük bir çaresizlik içinde duvardan duvara gidip geldi. Kunduraları varken ayak sesleriyle avunuyormuş meğer. Şimdi terliklerle kendisini pusuda yürüyen bir kediye benzetiyordu. Sönmüş piposunu ateşledi. Ağzı zehir gibi olana kadar içti. Yaşamak, insanı can sıkıntısından gebertecek derecede manasızlaşmıştı. Pek uzaklardan bir tehlike sesi dinler gibi hata edip etmediğini yüreği ürpererek düşündü. Pişmanlık denilen çirkef dolu bir çukurun kenarında terazisini kaybetmiş bir insan gibi kollarını havada sallayarak sendeliyordu. Karadayı dergisini çıkarmasaydı, pardon, bu işe karışmasaydı, İnönü'nde düşman durdurulmaz mıydı sanki? Roma'ya giderse Ankara'dakilere daha faydalı olmayacağı nereden belli? Kendisini ancak Burhanettin Bey'e elçilikteki görevi kabul ettiğine dair bir tezkere yazmak için kağıtla kaleme bakarken toplayabildi. "Kendine gel Kamil, saçmalıyorsun," diye yüksek sesle konuştu. "Hadi bakalım, resim yapacaksın, iyi resimler. Ayşe için mapushane resimleri." Defterin üzerine hemen bir kağıt koydu, kurşun kalemi eline aldı. Dünyanın en aç, en doymaz şeyi, boş kağıt. Dizlerinin üzerinde olduğu halde konu arayarak çevresine baktı. Bir yandan şiddetle hemen resme başlamalıyım diyordu. Resim, başka çare yok. Ensesinde ılık bir fısıltı. Burhanettin Bey'e iki satırlık bir tezkere yazmak. Üç kere hangisi doğru, hangisi diye adeta bağırdı. Birden dönüp kağıtlarla beraber yastığa kapandı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ömründe kendini bildi bileli ilk defa böyle katılarak, kendisine acıyarak, aynı zamanda yüreğini temizlediğini sezerek ağlıyordu. Bir daha da ölünceye kadar, aynı zamanda sefil ve asil olan bu insancıl ihtiyacı böyle insafsız bir şekilde asla duymadı. Kamil Bey de resim dehasına değil, resim zanaatına karşı bir amatör tutkunluğu vardı. Roma'da, Viyana'da, Paris'te, Berlin'de, Londra'da, Madrid'de müzelerin resim galerilerini gezerken, daha doğrusu bazı büyük tabloların önünde saatlerce, hatta bazen bir gün sabahtan akşama kadar kımıldamadan otururken, deha eserlerinin hiçbir zaman kompozisyonlarıyla, büyük planlarıyla ilgilenmemiş, onların dehşetli yaratma, daha doğrusu yaşatma güçlerine kapılmamıştı. Şuradaki gelişigüzel bir ışık çizgisiyle, bir parıltıyla ya da üçüncü, dördüncü plandaki bir yüzle çok zaman kompozisyon zoru altında boş kalan bir yeri doldurmak üzere yapılmış bir eşya, bir hayvancağızla ilgilenir, dehayı deha halinde değil, zanaat halinde yakalamak isterdi. Bu suretle resim sevgisinde ressamın ruhunu bulduğuna inanmış, giderek bu garip huy resim görüşüne temel olmuştu. Şimdi büyük bir şiddetle resim yapmaya karar verince, daha doğrusu bundan başka çare kalmadığına inanınca konu sıkıntısı çekmedi. Adeti olduğu üzere günlerce hiç yorulmadan, usanmadan çizdi, boyadı. Nihayet ortaya 14 tane resim çıktı. 14'ünde de odanın biricik penceresi, onun yere düşen ışığıyla aydınlanan daracık döşeme parçası görülüyordu. Kamil Bey Penceredeki bulutlu, yağmurlu kış gününün solgun ışığını zamana göre yer değiştirirken yakalamış, üşenmeden, bıkmadan kağıda koymuştu. Avrupa kültürüne rağmen ruhunda bitmez tükenmez bir doğulu zevki vardı. Türk hafızın ezan, mevlid, Kur'an üzerine yaptığı ses oyunları, Türk halısının, Türk çinisinin, Türk minyatürünün öz biçim özellikleri içine işlemiş olmalıydı.
Ayrım sonu.